İnsan ve Davranışı, Doğan Güceloğlu, 16. Kaset B100'ü, sayfa 325. Akşam eve dönerken otobüste çektiğiniz sıkıntının üzerine uğradığınız bakkalın nezaketsizliği ve her şeyi biraz daha pahalı satması, evde çocukların hırçınlığı, eşinizle annenizin geçimsizliği, stres kaynağı olarak sizi sürekli etkiler. Bu günlük strese hastalık, ölüm, ayrılık ve benzeri gibi diğer olaylar eklenince artık daha fazla dayanamazsınız. Önemli hastalıklar kendini göstermeye başlar. Stresli olayları önlememiz çoğu kez olanaklı değildir. Bu nedenle stresle başa çıkma yollarını öğrenip günlük yaşamımıza uygulamakta büyük yarar vardır. Baltaş ve Baltaş, stresle başa çıkma yollarını bedenle, zihinle ve davranışla ilgili olmak üzere 3 grupta toplarlar. İlk grupta gevşeme teknikleri, değişik beden egzersizleri ve beslenme biçimleri yer alır. İkinci grubu oluşturan zihinsel başa çıkma yolları, uyumsuzluğa yol açan inançlarla uğraşma ve zihinsel düzenleme tekniğini içerir. A tipi davranış biçiminin değiştirilmesi, güvenli girişkenlik davranış eğitimi ve zaman düzenlemesi teknikleri, üçüncü gruptaki davranışçı başa çıkma yollarını oluşturur. Bu teknikler yukarıda sözü edilen Türkçe yayınlarda ayrıntılarıyla verilmiş olduğundan burada ayrıca tartışmayacağız. Şu önemli noktaya işaret etmekle yetineceğiz. Bizim için esas olan ve vurgulamak istediğimiz yön, stresin temelinde insan algılamasının ve deyimlerinin değerlendirmesinin yaptığıdır. Bireylerin olayları anlamlandırışı, değerlendirişi ve yönlendirişi, stresi azaltma veya çoğaltmada temel faktörüdür. Demek oluyor ki stresler esas olarak insanın olayları değerlendirme ve çözümleme biçiminden kaynaklanır. Aynı fiziksel ve sosyal ortam içinde bazı kimseler son derece gergin ve stresli, bazı kimseler ise daha rahat ve mutlu olabilir. Örneğin bir üst paragrafta günlük yaşamını kısaca özetlediğimiz kişi, "Allah'ım benim ne suçum vardı, beni bu durumlara soktun, benim de özel bir arabam, yalım, yatım olamaz mıydı?" diye yaşamına lanet okurken, başka biri "Allah'ım verdiğin nimetlere binlerce şükürler olsun" diye içtenlikle dua edebilir. Okuyucu hangi insanın daha mutlu, rahat ve sağlıklı olacağını tahmin etmekte zorluk çekmeyecektir. Sayfa 326. Alt ana başlık 9. Cinsiyet. Giriş. Cinsel davranış yetişkin insanın günlük yaşamının bir parçası olduğu halde, bilimsel incelenmesi ve açıkça konuşulup tartışılması diğer güdülere göre daha zordur. Çoğu konularda olduğu gibi Türk toplumu cinsellik konusunda da geleneksel görüş ve alışkanlığını değiştirme süreci halinde içindedir. Gazetelerde, dergilerde bu konuya yer ayrılması, okuyuculardan mektuplar gelmesi, bazı hastanelerde psikologların seks terapisti olarak görev yapmaları, Türk toplumundaki gelişmelerin bir göstergesidir. Psikologlar diğer insan davranışlarında olduğu gibi cinsel davranış yaklaşımlarında da birbirlerinden farklılıklar gösterirler. Bir grup psikolog cinsel davranışı tamamıyla biyolojik bir güdü olarak ele alır ve açlık, susuzluk nasıl inceleniyorsa cinsel davranışında aynı biçimde incelenip o biçimde algılanmasını önerir. Onlara göre cinsel davranışın açlık ve susuzluk gibi diğer biyolojik güdülerden farklı biçimde algılanması, insan toplumlarının bilgisizliğinden ileri gelen tarihsel bir yanılgıdır. Bu yanılgılardan ne kadar çabucak kurtulunursa, o kadar çabuk bulunmuş olur. Bu yaklaşımı kabul eden psikologlarca, gelenekler, görenekler, dini görüşler bu gerçeğe ulaşmaya engel teşkil ederler. Bazı psikologlar cinselliğin betimsel yani tasviri olarak çalışılmasının konunun anlaşılmasına bir derece yardımcı olacağını inanırlar. Ama cinselliğin doğasının diğer güdülerden farklı bir yaşantıyı içerdiğini kabul ederler. Susuzluk, açlık gibi biyolojik gereksinimlerin benlik algılayışıyla ilişkisi daha yüzeyseldir ve bireyin insan ilişkilerindeki yeri cinsellik kadar önemli değildir. Cinsel davranış iki bireyi birbirleriyle son derece yakın bir ilişki içine sokar ve yoğun duyguların gelişmesine zemin hazırlar. Bu duyguların oluşturduğu ortam içinde bireyler mutlu ya da mutsuzluk duygusunu yaşarlar. Cinsel davranışın bir yönü de bireylere getirdiği sorumlulukta yatar. Beraber yemek yiyen iki kişi birbirlerine karşı sorumlu bir ilişki geliştirmezken, cinsel ilişkide bulunan bireyler birbirlerine karşı özel bir sorumluluk geliştirmeye başlarlar. Bu psikologlara göre cinsel ilişki bir toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin temelinde yatar. Bu nedenle tarih boyunca her toplum cinsel ilişkiyi düzenleyici tedbirler ve kurallar geliştirmiştir. Kurallar sayesinde gençler belirli bir aşamaya gelmek için çabalamışlar. Kızlar kadınlık, çocuklar erkeklik olgunluğuna erişmek için uğraşmışlar ve bu olgunluğa eriştiklerini her toplumun kendine özgü gelenek ve göreneklerine göre ispatladıktan sonra evlenmelerine izin verilmiştir. Bu psikologlara göre toplumların cinsel davranışla ilgili gösterdiği duyarlılık tarihsel bir yanılgıya değil, insanoğlunun sağduyusuna işaret eder. Bilimsel çalışma, son derece karmaşık yönleri olan cinsel davranışı basite indirgemeye değil, onun biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerini anlamaya yönelik olmalıdır. Sayfa 327. Yan başlık: Cinsiyet ve pornografi. Psikologların yaptığı araştırmaların bazıları, pornografik yayınların cinsel davranışla ilgili etkisini inceler. Önceleri, pornografik yayınların daha çok erkeklere yönelik olduğu ve böyle yayınlardan daha fazla erkeklerin hoşlandığı düşünülürdü. Amerika'da yapılan araştırmalar bunu doğrulamamıştır. Araştırmalara göre kadınlar pornografik yayınlara daha örtük fakat sürekli bir ilgi gösterir ve bu yayınlara bakarak onlar da uyarılır. Pornografi üzerine yapılan araştırmaların gösterdiği diğer bir bulgu da şudur. Pornografi hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel uyarımı arttırır. Ancak bu artış ancak 24 saat kadar sürer. Bu süreden sonra bireyler eski normal uyarım düzeylerine dönerler. Pornografik yayınların topluma yararlı veya zararlı olduğu konusunda tartışma güncelliğini korumaktadır. Bu konuda da görüşler değişiktir. Bazı kimseler pornografinin serbest olmasını savunurlar. Oy kullanma yaşına gelen kişi kendisi için neyin yararlı ya da zararlı olacağını bilir yaşa gelmiştir. Pornografik bir dergi alıp evinde okumayı istiyorsa bunu uygun yerlerden alabilme özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bazı kimseler toplumun bazı temel ahlak kuralları üzerinde anlaşıp bu kuralları korumamız gerektiğini savunurlar. Bu kişilere göre pornografi toplum düzenini tehdit eden, kadınların bir cinsel nesneymiş gibi kullanıldığı, bir dünya ve toplum görüşünü yaygınlaştıran, hiçbir yapıcı yönü olmayan bir yayın türüdür. Sayfa 328. Pornografik yayının olup olmamasının bir toplumun özgür olup olmamasıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu görüşü savunanlar, temel ahlak kurallarını korumak için her toplumun bu yayınları yasaklaması gerektiğini düşünürler. Öte yandan Jones ve Joe, yayınlanması yasaklanarak kısıtlanan konunun okuyucu gözünde daha abartıldığını göstermişlerdir. Onlara göre yasaklanan yayınlar daha ilgi görür ve daha etkin olur. İsimlerin harfleri şöyle: Jones, J-O-N-E-S, Joe, J-O-E. Araştırma tarihi 1980. Hızla değişen Türk toplumundaki değişimleri gözleyebilmek için cinsel davranışın değişik yönleriyle ilgili psikolojik ve sosyal araştırmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaca Türk toplum psikologları yaptıkları yayın ve araştırmalara cevap verme çabası içindedirler. Cinsel davranış bozukluklarını biyolojik bir işlevsel bozukluğun ötesinde göremeyen doktorların sayısı azalmaya başlamış, psikolojik yönün farkında olanların sayısında artış olmuştur. Cinsel davranışın psikolojisinin farkında olan bireyler, eski geleneksel cinsel rol kalıpları içinde kadın ne yapmalıdır ya da erkek ne yapmalıdır gibi soruların ötesine geçerek kendi kişisel özelliklerini anlamaya başlarlar. Bu süreç toplumun hem erkek hem de kadın kesiminde sürmektedir. Türk kadınının ve erkeğinin kendi cinselliğini tanımlamalarında bu değişmenin etkileri görülür. Yukarıda değindiğimiz gibi bu yeni kişiliğin özelliklerini ve eskisinden nasıl farklı olduğunu bilimsel araştırmalarla incelememiz gerekir. Yan başlık: Bireysel farklılıklar. Cinsel davranış bireysel farklılıkların en yaygın olduğu alandır. Hem erkekler hem de kadınlar arasında cinsel alanda büyük bireysel ayrılıklar vardır. Cinsel yayınlar belirli bir tür cinsel davranışı ve sevişme tekniğini model davranış olarak gösterme çabasına girmişlerdir. Bunun sonucunda öyle bir ortam yaratmışlardır ki Okuyucular, eşlerin mutluluğunun temel kaynağının sevişirken kullandıkları cinsel teknikte yattığı izlenimini edinmeye başlamışlardır. Bu tür sonuçlar araştırmalarca desteklenmiştir. Utangaç bir erkek, hiçbir teknik kullanmadan son derece mutlu bir evlilik yaşamı yaşayabildiği gibi, serbest ve atılgan biri değişik cinsel tekniklere rağmen doyumsuz bir evlilik yaşamı sürdürebilir. Okuyucuya bu konuda söylenecek en bilimsel söz şudur. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, başkasını taklit yerine size doğal gelen davranışı yapın. Kendi ilişkinizi başkalarının beklentilerine göre değil, kendi değerlerinize ve beklentilerinize göre gerçekleştirin. Alt ana başlık 10. Özet. Günlük yaşamımızda yaşadığımız güdüler ve heyecanlar bize yararlı olduğu gibi çevreye uyumumuzu bozucu da olabilir. Yapılacak iş zorlaştıkça en ufak kaygı veya heyecan verimimizi olumsuz yönde etkiler. Sıkıcı işlerde ise tam tersi bir etkileşim söz konusudur. Diğer bir deyişle yüksek düzeyde güdü sıkıcı işlerdeki verimin artmasına yol açar. Yüksek kaygılı üniversite öğrencileri derslerinde daha az başarılı olur, kaygı düzeyi azaldıkça derslerdeki başarı yükselir. Sayfa 329. Dereceli gevşeme ve otohipnoz teknikleri kaygıyı azaltır ve denetim altında tutmakta faydalı olur. Kaygıyı denetim altında tutmakta yararlı diğer bir yaklaşım biçimi de kaygının kaynağına gitme tekniğidir. Kaygılı olduğumuzu fark ederek temelde nedeni araştırmaya başlamalıyız. Kaygının temel nedenini bulduktan sonra uygun davranışlarda bulunarak kaygıyı denetlemeye başlarız. Savunma mekanizmaları bireyin farkında olmadan yaptığı davranışları belirtir. Savunma mekanizmaları iki yönden işlev görür. İlk işlev kaynağı veren durumun algılanmasını engelleme şeklinde kendisini ifade eder. Savunma mekanizmalarının ikinci işlevi algılanan kaygının derecesini azaltmaktır. Savunma mekanizmaları bir anlamda gerçekten kaçışı veya gerçeği çarpıtmayı içerir. Son zor zamanlarda kaygının ve gerginliğin derecesini azaltarak bize faydalı olur. Herkes değişik zamanlarda, değişik derecelerde savunma mekanizmalarını faydalı bir biçimde kullanır. Belli başlı savunma mekanizmaları şunlardır. Mantığa bürüme, karşı tepki geliştirme, bastırma, yansıtma, özdeşleşme kurma, yer değiştirme, yüceltme, soyut kavramlara bürüme, hayal dünyasına kaçma, telafi ve inkar. Bu mekanizmaların birçoğu birbirleriyle ilişkilidir ve bir salkım gibi bir arada bulunurlar. Engellenme duygusu bilinçli ve bilinçsiz olarak iki tür davranışa yol açar. Bilinçli davranışta engellenme duygusunu ortaya çıkaran engeller tanımlanır ve onları ortadan kaldırmak için adım adım ilerlenir. Engelleri ortadan kaldırmak için bir adım atılımda bulunmak gereği vardır. Bireyleri atılım yapmaktan alıkoyan en önemli etken onların çekingen ve utangaç olmalarıdır. Bu çekingenliği ortadan kaldırmak için bireylere güvenli girişkenlik eğitimi verilir. Güvenli girişkenlik eğitiminde kişinin kendini açık ve seçik olarak serbestçe ifade edebilmesi için rol oynama gibi değişik yöntemler kullanılır. Çözümü olmayan sorunlardan kaynaklanan engellenme duygusunu şu iki yaklaşımla hafifletebiliriz. 1. Daha çok hoşgörülü olmayı geliştirerek. 2. Beklenti düzeyimizi düşürerek. Engellenme saldırganlık kuramına göre engellenme duygusunun sonucu ortaya çıkan dürtü saldırganlık davranışının temelinde yatar. Bu davranış güdünün önüne geçen engellere saldırma şeklinde kendini gösterir. Yer değiştirmiş saldırganlık engellenme duygusunu ortaya çıkaran gerçek engellere değil, gücümüzün yettiği daha zayıf kimselere yöneltilmiş saldırganlıktır. Gerçek engeller bizden daha güçlü olduğu için onlara saldırmaktan kaçınırız. Saldırganlık davranışı doğuştan kökenli olduğu gibi sonradan öğrenilmiş bir davranış da olabilir. Çoğu kez hem doğuştan gelen hem de öğrenilmiş faktörler saldırganlık davranışının ortaya çıkmasında aynı zamanda etkili olurlar. Önüne geçilemeyen aşırı engellenme duygusuna bazen umursamazlık, acizlik ya da duygusal çöküntüye bürünerek tepkide bulunuruz. Öğrenilmiş acizlik, bir hayvanı veya insanı kendi kontrolü dışında istese de önüne geçemediği bir cezaya maruz bırakarak ortaya çıkarılabilir. Sayfa 330. Denetimi altında olmayan faktörlerin kendisine acı verdiği durumlarda bir süre bırakılan insan daha sonra kendi denetimi altına alabileceği ceza durumlarında dahi aciz bir tutum içinde kalır. Duygusal çöküntü, acizlik duygusuna benzer ve organizma aynı biçimde davranır. Seligman adlı psikolog, duygusal çöküntünün temelinde öğrenilmiş acizlik duygusunun yattığını savunur ve saldırganlık, güvenli girişkenlik ve ufak adımlarla başarma eğitimleriyle tedavi edilebileceğini ileri sürer. Birçok duygusal çöküntüler bir süre sonra kendiliklerinden ortadan kalkarlar. Daha önceki çocuksu davranışlara dönüşe gerileme adı verilir ve bazı kimseler belirli engellenme durumlarında bu davranışı gösterir. Hayal dünyasına kaçış da engellenme duygusuna yapılan bir tepkidir. Bazı kimseler aşırı yiyip kilo alarak alkolik ya da uyuşturucu ilaç alışkanlığı geliştirilmiş biri haline dönerek engellenme duygusuna tepkide bulunurlar. Aşırı dindar veya ideolojik uçlardaki kimselerin davranışlarına engellenme duygusuna yapılan tepki olarak bakılabilir. Genel uyum belirtisi adı verilen kurama göre stresin 3 dönemi vardır. Alarm tepkisi, direnç dönemi ve tükenme dönemi. Stres hem akıl hem de beden hastalıklarına yol açar. Değişik yaşam olaylarının değişik stres ağırlıkları vardır. A tipi davranış biçimi gösteren bireyler sürekli zamanın farkındadırlar. Kendi kendilerini baskı altında tutarlar ve ani atılımlar yaparlar. Stresi azaltmak için bedensel, davranışsal ve zihinsel teknikler vardır. Bireyin cinsel davranışları bilimsel incelemeye kolayca alınamayan bir davranıştır ve toplum diğer davranışlara tanıdığı özgürlüğü böyle davranışlara tanımaz. Türk toplumu dahil çoğu toplumlar cinsel davranışa verdikleri anlam ve algılayışı değiştirmektedirler. Pornografik yayınlar erkekleri olduğu kadar kadınlara da çekici gelir. Pornografik yayınların cinsel uyarma etkisi ancak 24 saat sürer. Bu tür yayınlara karşı takınılan tavır değişiktir. Yasaklanan pornografinin çekiciliğinin arttığı gözlenmiştir. Toplum değiştikçe cinsiyet anlayışı ve ona bağlı olarak cinsel davranış da değişir. Herkesin kendine özgü bir cinsel davranışı vardır ve şimdiye kadar yapılan araştırmaların bulguları cinsel konuda herhangi bir tekniğin diğerlerinden daha üstün olmadığını göstermiştir. Sayfa 331. 10. bölüm. Yaşam boyunca gelişim. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. İnsan gelişiminde biyolojik ve çevresel faktörler aynı derecede mi etkindir? 2. Doğum öncesi devrede hangi gelişim süreçleri yer alır? 3. Beyin gelişimi ve bedensel gelişim aynı düzeni mi izler? İnsan değişik yaşlarda hangi aşamalardan geçerek gelişir? 4. Bilişsel gelişimin aşamaları nelerdir? Her aşamanın ne gibi özellikleri vardır? 5. Sosyal ve duygusal gelişimin aşamaları nelerdir? Her aşamanın ne gibi özellikleri vardır? 6. Biyolojik etkenler ve çevre birbirlerini nasıl etkiler? 7. Yetişkinlik ve yaşlanmada beden ve zihinde ne gibi değişiklikler ortaya çıkar? Bu değişmeler günlük yaşamı nasıl etkiler? 8. Ölüm, gelişimin son aşaması olarak düşünülebilir mi? Ölüm olayına yaklaşma bakımından toplumlar arasında farklar var mıdır? Alt ana başlık 1. Giriş. Çevrenizdeki insanları gözlediğinizde onların birbirlerine benzer veya farklı yönlerini görürsünüz. Ahmet sakin, rahat bir insan. Kolay kolay kızmaz, bol bol güler ve olduk olmadık şeylere üzülmez. Deniz atılgan, yarışkan ve sürekli dikkati kendi üzerinde toplamak isteyen bir kişidir. Kendisinden başka birinin başarılı olacağı bir ortamı hemen terk eder ve ancak kendisinin başarılı olabileceği ortamları seçer. Sıtkı ise sürekli üzüntü ve kaygı içinde ne yapacağına karar veremeyen bir kişidir. Onu mutlu edebilmek zordur çünkü başarılı olduğu konulara önem vermez ve başaramadığı konuları gözünde büyütür. Bu kişilerin davranış özelliklerini açıklayabilmek için onların içinde yetiştiği aile ortamını, nasıl bir çevre içinde hangi etkilerin altında büyüdüklerini bilmek isteriz. Bu isteğimizin temelinde bireyin bugünkü davranışıyla içinde yetiştiği ortamın özellikleri arasında bir ilişki olduğu düşüncesi yatar. İnsan gelişimi çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir ve kişi gelişim süreçlerinin etkisini ömür boyunca taşır. Bu bölümde gelişim sürecini inceleyeceğiz. önce gelişimin temel süreçlerine ve bu süreçleri açıklayan farklı bakış tarzlarına değineceğiz. Sayfa 332. Alt ana başlık 2. Gelişim süreçleri ve gelişime farklı bakış tarzları. Gelişim çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Psikologlar gelişim sürecine 3 temel açıdan bakarlar. 1. Biyolojik bir süreç olarak gelişim. 2. Çevrenin etkisi altında yapılaşan bir gelişim. Ve 3. Biyolojik yapının ve çevre özelliklerinin birbirlerini karşılıklı etkiledikleri bir gelişim. Bu açıların her biri gelişim olarak olayının farklı yönlerine ağırlık verir ve kendilerine özgü bir kuramsal yaklaşım kullanır. Yan başlık. Biyolojik süreçler. Yeni doğan bir bebeğin doğduktan bir hafta sonra yürüyerek annesiyle alışverişe çıktığını duysanız inanmazsınız. Birinin şaka yapmak için böyle bir hikaye uydurduğunu düşünürsünüz. 20 yaşındaki bir delikanlıyla 80 yaşındaki bir ihtiyarın güreştiğini söyleseler bunu hayretle karşılarsınız. Bu güreşte büyük bir ihtimalle gencin galip geleceğini düşünürsünüz. Davranışlarımızın temelinde belirli biyolojik aşamalar yer alır. Her ana baba çocuğun belirli aylarda yürümeye başladığını size söyleyebilir. Belirli bir aşamada çocuk diş çıkarmaya başlar. Dilin gelişimi de kendisini belirli bir aşamalarda gösterir. Tek hücreyle yaşama başlayan insan yavrusu, bu hücrenin içindeki genlerle kodlanmış bilgilerin yönergesine uyarak belirli aşamalarda değişik gelişimin basamaklarına ulaşır. 9 ay önce bir tek hücreden ibaret olan organizma bebek doğduğunda tam bir insan bedeninin yapısına ulaşmıştır. Burada bir resim fotoğraf var. Annesinin memesine bir bebeği göstermekte. Fakat dipnotu ilginç geldiği için okumak istiyorum. Resim 10.1. Annenin memesinin yanına dokunan çocuk ağzını açar ve memeye doğru dönerek araştırmaya başlar. Meme ucunu bulunca otomatik olarak emmeye başlar. Devam ediyoruz. Sayfa 333. Doğumdan sonra büyüme ve gelişme devam eder ve değişik aşamalarda beden farklı iç salgılar üreterek boyun uzunluğunu, sesin tonunu ve cildin görünüşünü belirler. Örneğin tiroid bezinin salgıladığı tiroksin salgısı, yaşamın ve ergenliğin ilk yıllarında bol miktarda üretildiği halde daha sonraki aşamalarda azalır. Aynı şekilde kızlarda estrojen ve erkeklerde testosteron salgıları, ergenliğin ilk aşamalarında bol miktarda üretildiği halde daha sonraki aşamalarda azalır. Demek oluyor ki bedenin içinde belirli bir yerde bir biyolojik saat çalışmakta ve belirli zamanlarda belirli salgıları harekete geçirmektedir. Bu tür biyolojik oluşumlar gelişim sürecinin en önemli temellerinden birini oluşturur. Bazı psikologlar bireyin doğuştan getirdiği biyolojik özelliklerin önemli olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bunlardan Amerikalı psikolog Arnold Gezel olgunlaşmaya dikkat çekmiş ve ilk defa olgunlaşma kavramını psikolojik bir kavram olarak kullanmıştır. İsmin harfleri şöyle. Arnold, A-R-N-O-L-D, Gezel, affedersiniz, Gezel, G-E-S-E-L-L. Araştırma tarihi 1954. Amerika'da davranışçı psikoloji okulun baskın olduğu bu dönemde yalnız çevreden gelen koşullanmaların davranışı biçimlendirdiği görüşüne inanıldığı için Gezel'in görüşüne psikologlar arasında pek önem verilmemiştir. Halbuki bugünkü modern psikolojide biyolojik süreçlerin önemini kabul edilmekte ve davranışın biyolojik temelleri yoğun bir biçimde araştırılmaktadır. Biyolojik temele dayanan süreçler çok önemli olmalarına rağmen gelişimin ancak bir boyutunu oluştururlar. Yan başlık, çevreden gelen etkiler. İnsanın içinde yetiştiği çevre koşullarının o kişiyi her yönden derin biçimde etkilediğini bilmek için psikolog olmaya gerek yoktur. Çevre koşulları, affedersiniz, çevre koşulları gelişen kişiyi hangi yönlerde ve ne biçimde etkiler sorusu, psikologların üzerinde araştırma yaptıkları en eski konudur. Çevre bireyi öğrenme yoluyla etkiler. Psikologlar öğrenmeyi değişik kuramsal yaklaşımlar içinde incelediklerinden çevrenin bireyi nasıl etkilediğini değişik biçimlerde değerlendirmişlerdir. Bu yüzden önce öğrenme süreçleri ve öğrenme kuramları arasından çevrenin etkisini tartışacağız. Daha sonra beslenmeyi ve aile içindeki duygusal etkileşimleri de içeren daha geniş çerçeveli bir yaklaşıma değineceğiz. Öğrenme süreçleri ve öğrenme kuramları açısından çevrenin etkisi. Daha önce 4. bölümde incelediğimiz her öğrenme kuramı çevrenin çocuğu nasıl etkilediğiyle ilgili olarak görüş belirtmiştir. Klasik koşullama öğrenme kuramına göre çocuk ve ana baba ilişkisini şöyle ifade edebiliriz. Çocuk altı ıslandığında, acıktığında veya başka bir nedenle rahatsız bir durumda olduğunda ağlar. Ağlayan çocuğun yanına gelen ana baba çocuğun altını değiştirerek ya da onu besleyerek onu rahat bir duruma getirir. Çocuk zamanla rahatlık ve iyi hissetme duygusuyla ana babanın varlığını birbirine koşullanmaya başlar. Zamanla sırf ana babanın varlığı çocukta rahatlık ve huzur ve güvenlik duygularını uyandırmaya başlar. Sayfa 334. Klasik koşullama yaklaşımına göre çocuğun küçükken geçirdiği hoş olmayan deneyimler kendilerini korku ve çekingenlik biçiminde yetişkin yaşamda gösterebilir. Çocuğun yanında sürekli öfkeyle bağıran baba, ileride kızgın olmadığı zamanlarda da çocukta korku tepkisi doğurur. Küçükken köpek veya kedi tarafından ısırılmış bir çocuk, köpek veya kedi korkusunu yetişkin bir kişi kendinde taşır. Edimsel koşullama, çocuğun bazı davranışlarının güçlenip, bazı davranışlarının sönmesini şöyle açıklar. Çocuk, annesine bakıp gülümsediği zaman, anne çocuğunu kucaklayıp öpüyor ve ona güzel şeyler söylüyorsa, çocuğun anneye gülümseyerek bakma davranışında bir artma olur. Öte yandan anne ancak çocuğa avladığı zaman ilgi gösteriyorsa, çocuğun ağlama davranışında bir artma olur. İlkokul 1. sınıfta yeni yeni alfabeyi sökmeye çalışan bir öğrencinin ana babası, her yaptığı hatada çocuğu azarlarsa, kısa bir zaman süresi içinde çocukta okumaya karşı bir isteksizlik belirir ve belki de çocuk okul ve okumayla ilgili faaliyetlere yaşamı boyunca sürekli olumsuz tepkide bulunur. Çocuğun başkalarına bakıp onları model alarak öğrendiğini savunan görüşe göre çocuğun davranışlarını açıklayabilmek için çocuğun gelişme çevresinde gördüğü model davranışlara bakmak gerekir. Sürekli küfür eden kavgacı bir adamın oğlu çok büyük bir ihtimalle küfürbaz ve kavgacı olur. En gergin durumlarda soğukkanlılığını koruyan ve ağırbaşlılıkla sorunlara yaklaşan başka bir babanın oğlu ise babasından gördüğü modelin etkisi altında soğukkanlılıkla ve kavga etmeden ilişkilerini sürdürür. Hepimizin bildiği kenarına bak bezini al, anasına bak kızını al atasözü Amerikalı psikolog Bandura'nın sosyal öğrenme modelini etkin bir biçimde özetler. İsmin harfleri şöyle: BANDURA. Bu görüş küçük çocukların çevresini eğitim amaçlarına en uygun biçimde düzenlemek isteyen kişilerin duyarlılıkla üzerinde durduğu bir görüştür. Yaşamında hiç okula gitmemiş, okula ve eğitime saygısı olmayan bir ana baba ortamından okula gelen öğrenciyle annesi babası sürekli okuyan ve normal günlük yaşamının akışı içinde sürekli kitap okunan bir ortamda yetişen öğrencinin okuldaki başarıları aynı olmaz. Bu iki çocuk aynı okula, aynı sınıfa gittikleri halde iki farklı gerçeği temsil ederler. Bazı kişiler çocukları çok küçük yaştan anaokuluna göndererek çocuklar arasındaki aile ortamından kaynaklanan farkları kapatmayı önermişlerdir. Sayfa 335. Bu önerinin uygulamada ortaya çıkaracağı durum, çocuk aile ilişkisinin değişik yönleri ve anayasanın insan hakları konusunda ortaya attığı temel anlayış ile yakından ilgilidir. Bu yüzden üzerinde kolayca karar verilerek hemen çözüme ulaşılacak bir konu değildir. Daha geniş anlamda çevresel farklılıklar.